gerçekten. Dolayısıyla adımız da uygun olduğu için.
Hayatın sesleri. Merhaba diyoruz başkentten, yine işte birlikteliğimiz başladı hayatın seslerine. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Kumanda masasında sevgili Fatih Kesikbıyık var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. Bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız çift 090 312 460 343-34-19 ve 463-34-21. Program boyunca bu telefonlardan ulaşabilirsiniz hayatın seslerine. Elektronik posta adresimizle de iletişime geçebileceğinizi biliyorsunuz. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Yine hayatın sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi sizler ilk müziğini dinlerken biz de stüdyo konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Çiçekler gibi arasına koyarız şarkı yazdığımız kırık hayaller saklı defterin. Belki de saklarız onu kalbimizde bir delik açar gibi. Belki denize ulaşır içimizdeki nehirler bir gün. Yine yazı bekleriz. Kasım'dan kalma çiçekler gibi arasına koyarız şarkı yazdığımız. Kırık hayaller saklı defterin. Belki de saklarız onu kalbimizde bir delik açar gibi. Belki denize ulaşır içimizdeki nehirler bir gün. Yine yazı bekleriz.
15.11'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz ve Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarında. Evet, sizler müziğimizi dinlerken biz de hemen konuğumuzu stüdyomuza aldık. Doktor diyetisyen Sayın Yeter Çelik bizlerle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Evet, bugün farkındalıklı beslenmeden söz edeceğiz. Şimdi
Farkındalıkla beslenmeden
söz edeceğiz. Hı hı. Çünkü farkındalık içinde yemeği ve yaşamayı öğreneceğiz aslında. Sağlığa ve huzura kavuşmanın yollarını. Aslında hayatımızın her alanında farkındalıkla yaşamak bize çok şey katacak ama şimdi bu farkındalığın bir tanımını yapalım isterseniz. Nedir farkında olmak?
Evet, son dönemlerde kulaklarımıza çok sık gelmeye başladı bu farkındalık kelimesi. Farkındalık, hayatın farkındalığı, özellikle şimdiki ana odaklanmak ve şimdiki anı bilinçli olarak odaklanmak. Yani zihnimizi bilinçli olarak o ana getirmek ve orada kalmasını sağlamak. Sanki bir gemi giderken bir yere çapa atıp durması gibi düşünebilirsiniz. Şimdiki an aslında gerçektir baktığımızda. Geçmiş anılardan oluşur, gelecek olasılıklardan oluşur. Dolayısıyla şimdiki ana odaklandığımızda kendimizi daha huzurlu, daha verimli ve daha mutlu hissederiz. Anın tadını çıkartırız. Sanki düz ve soğuk bir yüzeye dokunmuyoruz, bir kadifeye dokunuyormuş gibi hissedebiliriz ve daha keyifli olur. Ve aslında nasıl bedenimize egzersiz yaptırıyorsak, yürüyerek, yüzerek, koşarak, aslında zihnimize egzersiz yaptırmanın yolu da bu farkındalığı sağlamak. Yani zihni bir yere odaklamaktır. En güzel odaklama da şu ana odaklamadır. Yani biraz önce bahsettiğim geçmiştekilerle, gelecektekilerle uğraşmadan sadece şu anda yaşadıklarımıza odaklamaktır.
Şimdi konumuz beslenme olduğu için şu anda dinleyicilerimiz ne yiyorlarsa, ne içiyorlarsa bizi dinlerken tamamıyla ona odaklanmalılar aslında ki o yediklerinin, içtiklerinin tadına da varsınlar. Hatta hissetsinler, değil mi onu?
Evet, biz günlük hayatımızda da yemek yerken de hep zihnimizde bir takım televizyonlar açıktır. Akıllı telefonlardan hani bir sürü ekran açılır. Evet. Ve hani içten içe o enerjiyi tüketir aslında. O zihnimizde açık olan kanallar da bizim enerjimizi içten içe tüketmekte.
Ve ne yediğimizin farkına varmıyoruz dolayısıyla.
Evet, dediğiniz gibi. Şimdi yeme farkındalığı ise sadece yemek ya anında değil, yemek öncesinde de, yemek sırasında da, yemek sonrasında da farkındalık önemlidir. Tabii ki burada hem besinle kurduğumuz ilişki, hem beslenmeyle kurduğumuz ilişki, hem de yeme şeklimizi de gözden geçirmemizi sağlıyor. Bu bizim yeme farkındalığını kazandığımız zaman bunları da gözden geçirmiş oluyoruz. Şimdi burada en önemli soru, aç mıyım?
Neden yiyorum?
Evet, şu an aç mıyım? Evet. Aç mıyım sorusunun altında da aslında bir sürü soru var. Hı hı. Mesela niçin açım? Hı hı. Fiziksel bir açlık mı? Duygusal bir açlık mı? Hı. Fiziksel açlık böyle midemizin guruldadığı, böyle kendimizi kurt gibi aç hissettiğimiz, belki bitkin seviyede düşürecek bir açlık. Ya da hafif aç, daha yeni açla hissetmeye başlamışız biz. Ama o zaman hemen yemeğe mi saldırıyoruz? O hafif açlığı bile gerçek açlık gibi mi algılıyoruz? O fiziksel açlığın derecelendirmesi bile çok önemli.
Evet.
Diğer taraftan duygusal açlık. Acaba o an o zihnimizde açık olan bir takım televizyonlar var ve orada birine biz bir öfke duyuyoruz. O kişiyi zihnimizde görüyoruz ve fark etmeden ona duyduğumuz o hisle fazla yiyor.
Şimdi tabii bazı insanlar sıkıntıları olduğu sürece kendilerini buzdolabının önünden alamazlar ya da mutfaktan çıkaramazlar. Gerçi bunun tam tersinin olduğu durumlar da olabilir ama işte bunlar hep farkında olmadan yaptıklarımız, yediklerimiz galiba değil mi?
Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Bir de saatli yiyen kişiler vardı. Şimdi ne zaman sorusu var. İkinci soruda ne zaman? Saatli yiyen vardı. Aç olmadan da yer insanlar. Benim yemek saatim geldi der ve yer. Yani sadece yine açlığına, tokluğuna, kendi güdülerine,
peki,
hislerine
bu doğru
bakmak
mudur? Yoksa
hayır, güdüleri dinlemek lazım. Yani diyetisyenlere, biz diyetisyenlere geldiği zaman da biz genelde hani belirli saatler, süreler ve ara öğünler, ana öğünler öneriyoruz. Burada biraz karşımızdaki kişinin güdülerini de dinlemesini öğretmemiz gerekiyor. Dolayısıyla saatlik yemek olabilir ancak kendi güdüsüne göre hareket etmesi en doğrusudur.
En doğrusudur, evet.
Ve ister istemez şimdi ne zaman yedi? Bir de koruyucu yeme dediğimiz bir durum var. Bazı kişiler de vardır ki mesela nasıl olsa öğleden sonra uzun süre aç kalacağım.
Bu aç beni olmayında, tok tutar.
Evet, tok tutar. Yani alışverişe gidiyor, örnek veriyorum. Simit görüyor. Ya bugün gün boyu nasıl olsa ayakta olacağım. Simit, peynir, orada biraz
yakarım,
karbonhidrat ağırlıklı yiyebiliyor. Yakarım nasıl olsa diyor. Ve hani öncesinde de aç olmasa da, yani kahvaltı da yapsa dışarıda da gördüğü için de yiyebiliyor.
Evet.
Ve bir takım böyle hani sebepler üretiyor. Yine diğer bir sebep de ne yediğiniz. Şimdi ben size kısaca farkındalıkla bir besin nasıl yiyeceğimizden bahsedeceğim.
Evet. Mesela dinleyicilerimiz biraz daha açabilirler radyolarının
mesela
sesini.
Mesela şimdi gözlerinizi kapatın. Elinize buzdolabından gidin, bir elma alın. Ve oturduktan sonra gözlerinizi kapatın. Ve elmayı sanki birine elmayı hissedin. Nedir? Büyüklüğü nasıldır? Şekli iri midir? Sonra soğuk mudur? Sonra açın gözlerinizi. Üzerindeki renklere bakın. Yani kırmızı mı? Nerede güneş almış? Nerede neresi güneş almamış? Ve hani bununla birlikte yavaş yavaş burnunuza götürün ve koklayın. Nasıl hissediyorsunuz? Nasıl bir koku geliyor? Sonra yavaş yavaş ısırın. Isırdığınız sesi hissedin. Sonra ağzınızda yavaş yavaş çiğnemeden bir sağa bir sola götürün. Çiğneyin. Ekşiliğini, tatlılığını dilinizin neresinde hissediyorsunuz o elmanın?
Evet.
Ve sonrasında
ben hiç böyle bir elma yediğimi hatırlamıyorum.
Bir nevi meditasyon esasında.
Evet, evet.
Ve hani onu yavaş yavaş çiğnemeye başlıyorsunuz. Sağa, sola. Ve hani bir bakıyorsunuz onun yumuşamasıyla birlikte lezzeti yavaş yavaş değişiyor. Sonra yutuyorsunuz. Yutarken boğazınızdan geçişini, midenize inişini hissediyorsunuz. Tabii ki sadece bir lokmayı bu şekilde yediğinizi farz edin. Bu elmanın tamamını yediğinizde herhalde çok büyük bir keyif alırsınız.
Ve kesinlikle.
Ve güzel bir tokluk oluşur. Şunu demiyoruz tabii ki, her yediğinizi bu şekilde yiyin. Tabii ki buna fırsatımız yok. Tabii ki zamanımız yok. Bunu günde bir iki besine, bir iki öğüne, sadece bir bademe, sadece bir kuru üzüme dahi yapabilirsiniz.
Ya da akşam öğünleri müsaittir bunu yapmak,
evet,
için değil mi? Çünkü hep birlikte sofraya oturduğumuz, özenle hazırlanmış, daha uzun sofranın tadını çıkarabileceğimiz,
evet,
saatlerdir,
evet,
akşam yemekleri.
Evet, gerçekten orada o yemeğin kokusunu, tadını, orada aslında şu, zihni biraz susturup, o biraz önce dediğim televizyonları kapatıp, duyuları konuşturmak. Bizim beş duyumuz var. Hepsini,
evet,
konuşturmak gerekiyor. Ve o duyuları hissettiğiniz zaman çok daha keyif alıyorsunuz. Biraz önce bahsettiğim bir yeme meditasyonu haline gelebiliyor.
Evet. Şimdi bu farkındalıkla beslenme dolayısıyla tüm yaşamımıza sirayet edecek belki. Dolayısıyla yaşamımızı da bir şekilde programlayıp hayatımızı çok daha güzel idame ettirebiliriz,
evet,
aslında.
Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Yemeklerle olan ilişkiyi de etkiliyor. Yani biz bazı yiyecekleri aşık oluyoruz. Bazı yiyeceklerden nefret ediyoruz. Özellikle çocuklarımıza sebzeyi sevdirmenin yollarından biri de budur. Ve hani sizin çocuğunuzun karşısında bu şekilde belki çok hoşlanmadığı bir sebzeyi yemeniz onda bir merak uyandıracaktır. Ve kendisi istemeye başlayacaktır ve tattığı zaman birinde, ikisinde, üçünde sonrasında bir bakmışsınız gayet güzel sevmeye başlamış.
Peki çocuklar hani bazılarını sever bazılarını sevmezler ya, onlar o farkındalıkla yedikleri için mi, o tadı aldıkları için mi sevmezler ya da farkında olmadıkları için mi?
Şimdi şöyle, bu severler. Aslında ta çocuklukta yemeklerde çok hoş bir tadı olmadığı zaman çocuklar bunu çok daha büyük algılayabiliyor. Yani ciddi sağlık problemi oluşturacakmış gibi de algılayabiliyor. Yani dolayısıyla orada özellikle görmesi ve denemesi. Bir çocuğa bir yiyeceği sevdirmenin yolu en azından bir iki defa değil, 10 defa tattırmaktan geçiyor. Ve hani onu tattırmanın yolu da en azından başta tek lokma kuralı gibi bir şey konulabilir. En başta sadece bir lokma yenilecek. Ve onu da tadına vararak yerse belki hoşlanacak ve ileriki dönemlerde daha rahat kabul edecek. Başta hayır sevmiyorum derse ısrarcı da olmamak lazım. Ama sonrasında mümkün olduğu kadar hep görmesi, hep sofrada görmesi onu ileride daha da yatkın hale getirecektir.
Evet. Farkındalıkla aslında şu anda nasıl yaşayacağımızı, nasıl besleneceğimizi de seçebiliriz.
Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Diğer taraftan ne kadar kısmı da çok önemli. Biz açlığımızı da tokluğumuzu da aslında ihmal ediyoruz. Bazen zaman aşımına uğratıyoruz. Biraz önce söylemiştim, çok bitkin seviyede bir açlık varsa kontrolsüz bir yeme söz konusu olabilir ve tıka basa yeriz ama o yemeğe kadar...
Yedikten sonra hissettiklerimiz?
Evet, sonrasında suçluluk mu, evet. Pişmanlık mı? Aslında suçluluktan ziyade pişmanlık çok daha iyidir. Çünkü suçluluk daha sonrasında yine yemeğe yönlendirir. Dolayısıyla oradaki hissettiklerimiz de yine çok çok önemlidir. En son söyleyeceğim de biz nerede o enerjiyi harcıyoruz? Çok güzel bir atasözü var. Yemek yedikten sonra ya 40 lokma...
Tok 40 lokma yermiş. O mu? O mudur?
Yok. Hayır. Neydi? Ya 40 dakika adım... ya 40 adım at ya yan gelip yat gibi bir atasözü var. Dolayısıyla bu atasözü çok doğru. Biz yemekten sonra ne hissediyoruz? Acaba onun ağırlığıyla bir kenarda böyle uyuma isteği mi var? Yoksa keyifle sırtımızı yaslayıp dinleniyor muyuz ya da günlük işlerimizi mi hallediyoruz? Evet. Dolayısıyla bunu fark etmemiz bile çok çok önemli bizim için. En son bunları fark ettiğimiz zaman yemekle kurduğumuz ilişkiler çok çok değişmeye başlıyor. Kilo verme çabasındaysa bile kişi bir diyet modunda sadece yemeğin miktarını ve çeşidini ayarlamaktan ziyade bedenini, zihnini dinlemeyi öğreniyor ve sonrasında bir bakıyorsunuz harika bir yeme alışkanlığı oluşuyor.
Evet, ne güzel. Aslında farkındalığı yaşam tarzı olarak benimsersek gündelik hayatımıza da pek çok şey katacağını böylece öğrenmiş olduk. Daha bu konuda konuşacağımız belki çok şey vardı ama süremizin sonuna geldik. İlerleyen programlarımızda yine birlikte olur. Yine dinleyicilerimizle paylaşmaya ederiz diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Bugünkü bilgileri bizlerle paylaştığınız için dinleyicilerimize birazcık daha farkındalık yaratabildiysek ne mutlu bize. Çok teşekkür ediyoruz.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, doktor diyetisyen Sayın Yeter Çelik stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyor ve yine müziğe dönüyoruz.
Elini son defa yanağıma koy. İstemiyorsan giderim. Serin bir sonbahar akşamında söz ismini unut. unutur silerim silerim. Tuttuğun kalem olsa yüreğinin elleri, bir defa daha yazsa bebeğim bebeğim bebeğim. Eğer bir masal perisi girerse rüyalarına, öldü dersin gül güzeli, tılsımını kaybetti. Eğer bir masal perisi girerse rüyalarına, öldü dersin gül güzeli, tılsımını kaybetti. Yaşları için yağmurdan özür dilerim dilerim. Kuruttum kızıl gülleri alıp senin için senden geçerim geçerim. Tuttuğun kalem olsa yüreğinin elleri, bir defa daha yazsa bebeğim bebeğim bebeğim. Eğer bir masal perisi girerse rüyalarına, öldü dersin gül güzeli, tılsımını kaybetti. Eğer bir masal perisi girerse rüyalarına, öldü dersin.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi sormak istiyoruz sizlere. Bu müzik sizlerde ne çağrıştırdı? Yıllar önce ya da her daim, her zaman gittiğimiz sirkler vardır. Hani becerikli akrobatları, illüzyonistleri, eğitmenleri ve onlara eşlik eden birbirinden güzel dansçıları. Hatta o küçük küçük hayvanların yer aldığı eğlenceli sirkler. İşte onların müziklerini hatırlatmak istedik sizlere ve bunun bir canlı örneğiyle ilgili bilgiler almak üzere Fransa'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Aslı Ulusoy Pannuti var. Merhabalar diyoruz başkentten.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Evet, sizi de götürebildik mi sirke?
Evet, evet. Şöyle, zaten dinlediğimiz canlı orkestrasının kaydıdır sirkin. Çünkü bütün sirklerde canlı orkestra bulunmuyor. Ancak Paris'teki dünyanın en eski kalıcı sirki dediğimiz sirkin, ki 1850'lerden kendisi, sirkin kendisine ait bir 10 kişilik orkestrası var. Onun kaydıydı dinlediğimiz. 3. Napolyon döneminden 1907 yılında 1907'ye kadar gaz lambalarıyla aydınlatılırken daha sonrasında elektrikle aydınlatılmaya başlatılmış tarihi bir mekandayız. 1940'lardan beri bugün hala işletmekte olan Bulyone ailesi tarafından işletiliyor. Çok hafızalara kazınmış, bizden önceki kuşağın iyi bildiğini düşündüğüm Gina Lollobrigida ile Burt Lancaster'ın oynadığı Trapez filminin mekanı orası aynı zamanda. Ve tam adı Kış Sirki olarak geçiyor burada. Ve Kış Sirki'nin bu yılki gösterisinin adı Sürpriz.
Gerçekten neler var o sürprizde?
Şöyle söyleyelim, genellikle sirk deyince insanların aklına hemen hayvan terbiyecileri ve hayvan gösterileri, hayvanlı gösteriler geliyor. Bu sirkte de var, yok değil, ama asıl iddialı tarafları dünyanın çok büyük prestijli yarışmalarından ödüller almış olan bir tanesi palyaçoları bir kere. Onun dışında yine ödüllü illüzyonistleri, iki illüzyonisti ki biri Hollandalı bir hanım ve eşi Amerikalı bir bey, 2000 yılında Lisbon'da yapılan Dünya Sihir Şampiyonası'ndan birincilikleri var. Yine söyleyebileceğimiz şeylerden bir tanesi hayvan terbiyecisi olan bir aile, Le Caselli ailesi, ki bugün 7. kuşaktan torunları temsil ediyor onları. Müthiş bir çocuk Rene Caselli. Bir an bile heyecanı düşürmüyor sahnede. Bu çocuğun yapmış olduğu gösteriler vesaireyle Monte Carlo'daki çok büyük bir yarışmadan altın palyaço ödülüyle dönmüş Le Caselli'ler. Dolayısıyla trapezcileri, illüzyonistleri, akrobatları ile sizi Paris'in hele hele kışın bizim çok şikayet ettiğimiz o gri dünyasından çekip çıkarıp rengarenk bir sirk dünyasına sokuyorlar.
Ne güzel. Şimdi o eski zamanların eğlencesidir ama hala günümüzde de varlar ve bugünlere uyarlanarak
yeni... Evet, çok olağanüstü olan o. Hı-hı, çok olağanüstü evet. Olan o. Mesela Totti takma isimli palyaçoları ki çok küçücük yaşlarından itibaren biliyorsunuz sirk dünyası böyle. Aileden gelen bir meslek bu. Dedesinin ve babasının mesleğiymiş. Çok küçücük yaşlarından itibaren sahne alıyor sirklerde. İsmi Jenny Alexis Munoz, İspanyol asıllı bir bey kendisi. Ve hani palyaço dediğimiz zaman sanki artık eskimiş, eskilerde kalmış. Sadece küçük çocukların güldüğü biri gibi geliyordu doğrusu benim aklıma. Evet. Hiç değil. Sahnedeki performansı çok yüksek. Yaptığı espriler çok kaliteli. Yani belli bir yaşın üstünü de güldürmeyi çok iyi başarıyor. Ve bir de çok iyi bir şarkıcı. Ona çok şaşırdık özellikle. Sahneye çok hakim, canlı orkestraya çok iyi eşlik edebilen, çok çok iyi bir şarkıcı. Dolayısıyla çok etkileyici oluyor. Bir sirkin içerisinde sıradan düşünebileceğimiz bir palyaçonun sizi alıp bambaşka yerlere götürebilmesi. Yine illüzyonist, onun özellikle altını çizmek istiyorum. Amerikalı Scott Nelson'la karısı Hollandalı Muriel Brugman, gerçek birer şovmen. Sadece illüzyon yapmıyorlar, aynı zamanda çok iyi bir oyunculuk kabiliyetleri var. Birdenbire seyircilerden birini aralarına almayı ama son derece doğal bir şekilde başarabiliyorlar. Herkes her an zaten bu oyunun adını sürpriz diye verirken özellikle düşünmüşler. Demişler ki her sonra, her dakika ya da her saniye sonrasında ne gelecek diye insanlar heyecanlı, bazen gerilimli, bazen eğlenerek beklesinler. İşte bu ikili gerçekten bunu çok çok iyi başarıyor. Ve her an bekliyorsunuz şimdi ne yapacaklar diye. Hanım koşarak bir seyircinin kucağına oturabiliyor mesela ve diyor ki hadi gelin birlikte yapacağız şimdi. Ve bir anda son derece ciddi görünümlü torunuyla gelmiş 60-70 yaşındaki bir beyefendi kalkıp hani onun da yüzünde bir gülümseme beliriyor ve bütün salon kahkahalarla onları izlemeye devam ediyor. O yüzden Paris'in bu eski, en kalıcı, dünyadaki kalıcı en eski sirki diye adlandırılan bu sirk için ben şunu söyleyebiliyorum. Sizi alıyor, bambaşka bir dünyaya götürüyor.
Ne ve güzel. Peki dünya turuna çıkacaklar mı acaba?
Şimdi Fransa turundalar. Fransa turu şöyle söyleyeyim size, 26 Şubat'a kadar Paris'te kalacaklar. 26 Şubat'tan sonra Fransa'yı geziyorlar ve sonraki Mart'a kadar, yani Mart 2018'e kadar zaten internet sitelerinde de girdiğiniz zaman görüyorsunuz programlarını. Dünyanın çeşitli, Fransa'nın çeşitli şehirlerini gezecekler. Dünya turuna çıkan, onların özellikle hayvan terbiyecisi olan grubu, Deniz'in Nedim Caselli grubu. Şöyle ki dünyayı geziyorlardı 25 yıldır. Ancak Paris'teki sirk, kalıcı sirkin seyircisi öylesine ısrarla istemiş ki gelsinler tekrar Paris'e diye. Defalarca mailler yığılmış sirkin mail kutusuna. Diyorlar ki bloke ettiler bizim maillerimizi seyirci. O yüzden artık geri dönmüş durumdalar. Dünya turnelerine bir ara verdiler. Sadece ve sadece Paris'teki bu sirki ve şu anda Fransa'nın içerisinde 26 Şubat itibariyle, daha doğrusu Mart başından itibaren başlayacakları turneleri nedeniyle tekrar geri dönmüş durumdalar. Bir de en son şeyi söylemek isterim doğrusu. Veterinerleri ilginç bir adam. Dediğim gibi sirkin çok dayanak noktası, başlıca figürü olmamakla birlikte fillerin yürüyüşü adını verdikleri, hayvanlara bir numara yaptırmaktan çok o asaleti görüyorsunuz. O çok hoşumuza gitti. Atların üzerinde çok güzel kadınlar atların üzerinde ve fillerin üzerinde bir yürüyüş yapıyorlar. Küçük numaralar da yapıyor bu hayvanlar zaman zaman, ama oradaki o dostluğu, hayvanla insan arasında kurulan dostluğu çok güzel geçiriyorlar size. O duyguyu çok güzel geçiriyorlar size. Acaba bunun arkasında kim vardır diye merak edip baktığımda gördüm ki bir veteriner bey 30. yılını kutluyor şu anda sirkte. Ve Paris'te bir muayenehanesi var. Panter, şahin gibi yırtıcı hayvanlar da dahil, ki bu arada belirtelim, sürprizde onlar yoktu. Sürprizde filler, poniler ve atlar vardı. Ama normalde panter gibi, şahin gibi yırtıcı hayvanları da kullanıyorlarmış şovlarında.
Evet.
Bu yıl 30. yılı şöyle bir şey söylüyor. Onunla bitirelim isterseniz.
Lütfen.
Diyor ki Paris kış sirki gibi prestijli bir sirkte 30. yılımı kutlamak ne demek mi? Sadece mutluluk ve gurur.
Evet, çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Aslı Soypan Nuti aktardıklarınız için. Kaçırdıkları bir şey varsa dinleyicilerimiz sizin sayfanızdan da takip edebilirler. Hemen sayfanızın,
evet,
sitenizin
dışı,
adını verelim.
Onu söyleyelim. Sıra dışı Paris Rehberi isimli bir sitem var. Tabii Türk harflerini uygulamak gerekiyor. Sıra dışı Paris Rehberi oluyor.
Evet.
.com'dan bol fotoğrafla, videolarla yazımı görebilirler yarın itibariyle.
Çok teşekkür ediyoruz başkentten Fransa'ya. Yine görüşmek üzere sevgili Aslı Ulu Soypan Nuti. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. İyi yayınlar.
Bir akşam gözünde aşk tüterse, geçmiş günler aklımdan geçerse, kalbin bomboş, ümitler biterse, sen üzülme, ben varım. Neler geçti kim bilir başımdan, sevgi umdum hep başkalarından. Oh,
sihirli sözcükler. Evet sevgili dinleyicilerimiz, sihirli sözcükler köşemizdeyiz. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay ile birlikteyiz. Yine merhabalar.
Merhabalar.
Hoş geldiniz.
Teşekkür
evet.
ederim.
Şimdi internet artık 7'den 70'e hayatımızın o kadar önemli merkezinde ki sadece bizde değil, dünyada da
evet,
böyle.
Evet.
Şimdi biz de bugün internette kullanılan o sözcüklerden ve psikometrik çalışmalardan, ifadelerden evet. söz edeceğiz ama önce nereden başlayalım?
Şöyle psikometriden başlayalım isterseniz. Değişik bir sözcük. Ben de söylemekte zaman zaman zorluk yaşıyorum, hatta yazmakta, ama ilginç bir alan. Hemen şöyle neden buna baktığımızda, bu konuya baktığımızı da belki dinleyicilerimizle paylaşmak yerinde olur. Çünkü artık çok tahmin edilebilir oluyoruz. Özellikle dünyada sürpriz seçim sonuçları ortaya çıktıktan sonra bu konuyla ilgilenenler olmuş. Aslında 1930'lardan beri psikometriyle ilgili çalışmalar var. Psikometri nedir? Psikoloji bilim dalı içerisinde bir alt başlık. Bazı verileri değerlendirerek, çeşitli görsel ya da sözel anketler sonucunda elde edilen verileri değerlendirerek kişilerin eğilimlerini ve genel karakter özelliklerini ortaya çıkaran bir test.
Hı hı.
Türkiye'de beşli kişilik testleri, çünkü beş basamağı ayırıyor sonucunda. Dolayısıyla bu şekilde tanımlanmış. İngilizce'de bu beş basamağın baş harflerinden yola çıkarak ocean, okyanus olarak da nitelendiriliyor. İlginç bir test. Belki şöyle bahsetmek gerekebilir. 1918'de ilk defa kullanılmış. Amerikan ordusundaki askerlerin terfileri ve görevlendirme sürecinde göreve sadakatlerini ölçmek için 1927'de ilk defa sosyal eğilimler açısından, sosyal gruplar açısından değerlendirilmiş.
Neymiş peki başarı oranı?
Tartışmalı aslında. Özellikle o dönemlerde çok tartışmalı kabul edilmiş. Filmlerden belki yaşayanlar da vardır ama sinemadan hatırlarsınız. Büyük üniversiteler öğrenci seçmek isterler ya da bir yerleşim yerinde mülk satın almak ister birileri de. İlk önce birileri gider, onlarla sözlü bir görüşme yaparlar. O görüşmeler sırasında kullanılan bazı ifadeler bunlardan yararlanılmış. Sosyal seçicilik için. Zaten sosyal bilimler bilim midir değil midir diye tartışılan bir dönem olduğu için çok ciddiye alınmamış uzunca bir süre. Çünkü verilere güvenilmemiş. Yani bir kişinin belli bir zaman diliminde dile getirdiklerinden yola çıkarak bu sonuca ulaşılamaz denmiş. Ve bu yüzden de eleştirilmiş. Bu beşli model ki hemen söyleyelim, bir tanesi açıklık, anlayışlılık modeli. Yani yeni deneyimlere ne kadar açıksınız, yeniliğe karşı açıklık üzerinden değerlendiriyor durumu, kişiyi. Biri sorumluluk. İngilizceden direkt çevrilirse belki vicdanlılık olarak da alınabilir. Mükemmelliyetçilik, içsel değerlendirme odaklı insanlara yönelik bir grup. Biri dışa dönüklük, sosyal girişkenlik, ilişki çeşitliliği, paylaşım, yüksek iletişime odaklılık. Bir diğeri kabul odaklı olmak, yani ileri uyumluluk hali.
Hı hı.
Bu da işte tahmin edebileceğiniz gibi empati olarak özetleyebileceğimiz, karşı gördüğünüz, karşı taraf olarak gördüğünüz kişilere ve durumlara uyum gösterme yüksekliği ya da onları kabul etme açıklığı. Beşincisi duygusal denge. Hemen burada şunu söyleyelim, iç duygulanımlarınıza odaklanma hali belki biraz. Şöyle söylemeliyiz, bunlar böyle idealize değil, bir cetvel gibi düşünürseniz. Bir tarafı duygusal dengede mesela çok uyumlu, kendi duygularını düzeltiyorum, uyumlu değil, kendi duygularına odaklanıp onlar üzerinde çalışabilen insansa, cetvelin diğer ucu kendi duygularına odaklanabilen ama onun üzerinde çalışamayan, onlara kapılıp giden insan.
Bir taraf ağır basacak evet. yani.
Her söylediğimiz bu beşte de bu var. Mesela açıklık, hemen dönelim. Yeni deneyimlere açık olma halini, bir cetvelin bir ucu ne kadar açık ve yeniliğe odaklıysa, diğer ucu da tam tersi yeniliğe odaklı, fakat o odaklıktan dolayı bir takım geri çekilimleri de yaşayabilir. O yüzden ölçekler şöyle. Yeniliğe karşı açığımdır ya da tersi. Yani test bu şekilde gidiyor.
Evet. Peki bugün geldiğimiz noktada nasıl?
Bugün geldiğimiz nokta şu, çok çarpıcı. Biraz önce söylediğimiz gibi en çok eleştirildiği taraf şu. Bu kadar kısa sürede elde edilen veriyle bu sonuca ulaşılmaz. 2008'de Kozinski adlı bir Cambridge'de çalışan bir iletişimci diyelim genel olarak. Facebook ve diğer paylaşım sitelerindeki verileri bu bahsettiğimiz beşli teste uyarlamak için bir uygulama yazmış. Bir anket oluşturmuş ve bunu da katılımcılara açıklayarak katılımcıların bazı verilerini paylaşmalarını istemiş. Zaten bundan sonrası 2008'den 2012'ye kadar hani bir deyimdir, doğru çığ gibi büyümüş ama hakikaten çığ gibi büyümüş. Elde edilen şeyler çok şaşırtıcı. Biz de bu konuyu aslında bunun için seçtik. Çünkü hepimiz sosyal alanda bir şeyler paylaşıyoruz. Aslında bu paylaşmak sözcüğü yetersiz. Bizim durumumuz dijital ayak izi bırakmak. Yani sadece herhangi bir alandaki beğenimizden bahsetmiyoruz. Örneğin cep telefonumuz yanımızdayken biz internette olalım ya da olmayalım, o süre boyunca şu anda akıllı telefonlar her şeyi kaydediyorlar. Bu verilerin de paylaşılması mümkün. Örneğin cep telefonunuz gün içerisinde sabit yerlerde çok fazla duruyorsa, bu beşli veri içerisinde belli şeylere gidiyor, beş tip arasında. Bu sonuçlara gitmeyi sağlıyor. Bir kişiyi bu şekilde değerlendirdiğinizde sonuç elde etmek mümkün olmayabilir. Ama milyonları bu şekilde değerlendirmeye başladığınızda bir ortalama alan bulmaya başlıyorsunuz. Dijital ayak izlerinde. Örneğin kredi kartları nasıl kullanılır, hangi tarihlerde kullanılır, hangi saatlerde kullanılır, ne için kullanılır, kimler tarafından kullanılır. Örneğin yine sosyal beğenilerinizde ne kadar paylaşılmış şeyi, mesela siz paylaştınız, ben de paylaşıyorum. Bu ne kadar? Ya da ilk defa kendi çektiğim bir videoyu, yani kendi yayınım ayrı, paylaşımım ayrı. Yayınlarımın sıklığı nedir ve neleri yayınlıyorum? Örneğin işe giderken, arabamı kullanırken, bugün kar yağıyordu, şu müziği dinledik, yine efkarlandık gibi bir şey mi paylaşıyorum? Yoksa yeni şeyleri mi paylaşıyorum? Bir kişiye odaklandığınızda bunlar bir tür veri fazlalığı gibi görünebilir. Ama bunların yüzlerce ve binlerce insan üzerinden kesişme noktalarını bulduğunuz zaman birdenbire eğilimler ortaya
Peki,
çıkıyor.
Peki başarı oranı çok konusunda şaşırtıcı. Neler söyleyeceksiniz?
İlginç, gerçekten ilginç bir sonuç, bir iddia. 2008'den 2012'ye kadar yapılan verilerin ışığında, toplanan verilerin ışığında iddia şudur ki bu ekip der ki sizin sosyal medya üzerindeki 68 beğeninizden yola çıkarak bir kişinin, diyelim ki bir kişiyi seçtiler, A kişisinin 68 beğenisinden yola çıkarak cildinin rengini ve cildiyle ilgili bilgileri bile edinebiliyorlar. İlginç değil mi?
Aa, çok enteresan.
Mensubu bulunduğu ırk. Irkan, hani mesela açık tenli misiniz, koyu tenli misiniz, hangi zamanlarda ne yaptığınızdan yola çıkarak. %95 oranında bunu tam, yani doğruluk oranı bu, bakın %95
çok
kişinin.
Çok ciddi bir rakam.
Evet, fiziki görünümüyle ilgili cildinin rengine varacak kadar detayı 68 beğenisini takip ederek buluyorlar. Yine 68-70 beğenisini takip ederek %88 doğrulukla cinsel yönelimlerini buluyorlar.
Çok enteresan oranlar.
%85 doğruluk payıyla siyasi görüşünü tahmin ediyorlar. Rastgele 68 beğenisinden yola çıkarak ve bu beşli psikometrik testi kullanarak. Yani sadece beğeniye bakmıyor. Beşli psikometrik anketin değerlendirme kriterlerini de kullanıyor. İkisini eşleştiriyor.
4 yıl içinde bu.
Evet, evet. 2008'den 2012'ye kadar geliştirdikleri sistemle. Yine %85 doğrulukla siyasi görüşünü, dini aidiyetini hiç paylaşmasa da içerik olarak herhangi bir madde bağımlılığının olup olmadığını. gelir tutarlılığını, yani aylık gelirinin yaklaşık baremini tahmin edebiliyorlar kişinin ve parayı harcama alanlarını. Yani artık diyorlar ki bu veri arama motoru değil, bizim yaptığımız iş bir insan arama motorudur.
Evet, bu güzel bir şey gibi görünse de tehlikeli bir şey aslında, değil mi?
Zaten Kozinski'nin ilk başta aslında sosyal veri ve gelişim amaçlı kullanmayı hayal ettiğini söylüyor. Bulduğu bu şey, kendisine iş teklifi gelmiş bunu yayınladığı zaman, biri Facebook'tan, biri adını bilmediği bir şirketten, sonra işte stratejik araştırmalar şirketi olduğu ortaya çıkan ve ileri basamaklarında Amerika'daki seçimlerde çok etkin Trump'ın, çok etkin Başkan Trump'ın kullandığı bir şirket olduğu ortaya çıkan bir şirket kullanmış bunu. Ve kendileri de söylüyorlar, biz bu uygulamayı Amerika'daki son seçimlerde kullandık.
Peki bu yönlendirmelerde de kullanılabilecek, evet, bir şey aslında, tehlikesi orada galiba, değil mi?
Kesinlikle kullanılan ve kullanıldığı açıklanan şekli örtülü mesajlar diyebileceğimiz karanlık mesajlar olarak geçen bir şey için kullanılıyor. O da şu, belli bir gruba belli bir mesajı göndermelisiniz. Diyelim ki bir bölgede yaşayan 20 bin kişiye ulaşmanız gerek. Hı hı. Şimdi önceden durum şuydu, bu 20 bin kişinin kim olduğunu bulacaktınız. İşte bizdeki seçim tekniklerini düşünürseniz kahvehane ziyaretleri, taksi durakları ziyaretleri gibi, evet, şeyler olur ya. Şimdi durum şöyle çalışıyor dijital süreçte. Beğenilerinden yola çıkarak önce bu kişilerin kim olduğunu seçiyor sistem. Sonra pek çok dijital kullanıcı bunun farkındadır. Örneğin film izlediğimiz, kısa videolar paylaştığımız paylaşım siteleri var. Oralara girip çıktıkça belli reklamlar size çok görünmeye başlar. Örneğin çok fazla yemek yapım videoları izliyorsanız bir müddet sonra mutfaktaki yeni cihazlarla ilgili reklamlar gözünüze görünmeye başlar. Evet. Bununla ilgili de kabuller vardır. İşte şunları kabul ediyor musunuz? Etmezseniz uygulama sizi kenara atar vesaire. Şimdi bu seçimlerin ışığında kişileri yakalayıp, diyelim ki ben bir siyasi aktörsem, benim sadece o gruba yönelik bir videomu oluşturuyoruz, video yapıyoruz ve sadece onlara gidiyor. Mesela sizin komşunuz, sizin seyrettiğiniz o siyasi adayın, sizin seyrettiğiniz videosunu hiç görmeyebiliyor. O yüzden örtülü mesajlar, evet, evet, örtülü videolar. Ve siz aynı kişiye oy veriyorsunuz ama çok farklı sebeplerden oy veriyorsunuz. Çünkü benim iki farklı yüzümü seçmene göre kişiselleştirilmiş bir sunumla size ulaştırabiliyor süreç. Bunun için de sosyal medyadaki dijital ayak izlerini takip ediyor. Peki bunun iddiası ne? Çok iddiacılar gerçekten. Şaşırtıcı. Bu iddialar gerçek mi ben de bilmiyorum ama merakla, evet, takip edeceğim.
Gerçekten
mesela öyle. İddiaları şu, diyor ki sosyal paylaşımda, ki Facebook'ta mesela, 10 beğeninizi takip ederek sizi iş arkadaşlarınızdan daha iyi, eğilimlerinizi tahmin edebilirim. X konuda, şu örneğin alışveriş konusunda, şunu mu yoksa şunu mu alacaksınız? İş arkadaşlarınızın bir tahmini vardır. Nilgün Hanım şunu tercih eder derler, sizi tanıyorlar.
Evet.
Fakat bu sistem diyor ki şirket, ben sizin 10 beğeninize bakarak sizin bu durumda arkadaşlarınızdan daha iyi eğilimlerinizi tahmin edebilirim.
Çok ciddi iddialar bunlar.
Daha da arttırıyor. Diyor ki, evet, 300 beğeninizi takip ederek sizi ailenizden ve işinizden daha iyi tahmin ederim. 300'den fazla beğeninizi takip ederek sizi şaşırtacak kadar sizin eğilimlerinizi daha iyi takip edebilirim.
O zaman bundan sonra şu emojileri daha çok kullanalım. Bizi
kullandığımız
nasıl?
Sözcükler, beğenilerimiz ve beğenilerde, sözlü beğenilerimizde kullandığımız sözcükler dijital iz bıraktıkları için artık bizi ortaya çıkarıyorlar. Tamamen
ne kullanırsak
gerekir.
Kullanalım. Ama gerçekten ciddi iddialar.
Evet.
Sonuçları açıklandığında sonuçları yine sizden duyup dinleyicilerimizle paylaşmak isteriz sevgili Berna Kutlu Ata. Çok teşekkür ediyoruz bu haftada birlikte olduğunuz için.
Sağ
bu bilgileri olun. Bizlerle paylaştığınız için sağ olun, var olun. Evet sevgili dinleyicilerimiz, sonuna geldik bugün de Hayatın Seslerinin. Bizler Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar ve ben Nilgün Doruk. Kumanda masasında Fatih Kesikbıyık. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında yine başkentten merhaba diyeceğiz. Hoşçakalın.
Hayal mi? Ben de.
Neyse adımız da uyduğumuz için.
Hayatın Sesleri.
Ses kaydı kadın.
Size iyi eğlenceler.